Ayrım 57.
İkincisi de lesefere dayalı bir sistemin kaçınılmaz olarak en çok rekabet yeteneği olan ülkenin yararına, bu durumda zarar görmemiş hiperverimli Birleşik Devletler ve rekabet için daha az donanımlı ülkelerin zararına işlemesidir. Savaşın perişan ettiği uluslar. Sınırları değişmiş yığınlarca mülteci gelmiş, konutları bombardımanla yok edilmiş, makineleri yıpranmış, borçları iflas getirecek düzeye çıkmış, pazarlarını kaybetmiş ülkeler. Amerika'nın Avrupa'daki yaygın toplumsal hoşnutsuzluk ile Sovyet nüfusunun genişlemesinden doğan çifte tehlikeyi ancak sonradan anlaması, Marshall Planı'nın oluşturulması için itici güç olmuş, özgür dünyada sanayinin yeniden esaslı bir gelişim göstermesi için gerekli paranın serbest bırakılmasına imkan sağlamıştır. Ancak bu döneme gelindiğinde, Amerika'nın ekonomi alanındaki nüfuzunun genişlemesi, dünyanın her yanında yapılan bir sürü askeri üs ve güvenlik anlaşmasıyla bir arada gerçekleşiyordu. Bu noktada da İngiltere'nin 1815'ten sonra üs ve anlaşma ilişkilerinde meydana gelen genişleme ile pek çok paralellik bulunmaktadır. Ancak en göze çarpan fark şuydu ki İngiltere Amerika'nın o sıralar başka egemen devletlerle yapmakta olduğu ve ileride kendisine sorun yaratacak bir sürü ittifaktan kaçınmayı genellikle başarmıştı. Amerikan taahhütlerinin hemen hepsinin soğuk savaş yaklaşırken olaylara verilen bir tepki olduğu doğruydu. Ama hangi gerekçeyle olursa olsun çıplak gerçek oydu ki bunlar Birleşik Devletleri daha önceki geçmişiyle tam bir ilişki oluşturacak ölçüde aşırı global yayılma sürecine sokmaktaydılar. Bunların hemen hiçbiri 1945 yılındaki karar mercilerini kaygılandırmış görünmemektedir. Bu kimselerin çoğunun olup biteni yalnızca açıkça belli olan kaderin gerçekleşmesi olarak almadıkları, bunun yanı sıra kendilerini eski büyük güçlerin yüzlerine gözlerine bulaştırmayı başardıkları şeyleri düzeltmek için ellerine altın bir fırsat geçmiş gibi hissettikleri anlaşılıyor. Life dergisinden Henry Luce, Amerikan deneyimi geleceğin anahtarıdır diye övünüyordu. İnsanların kardeşliği içinde Amerika uluslara ağabeylik yapmalıdır. Yalnızca çok büyük umutlar bağlayan Çin değil, kısa bir süre sonra 3. Dünya diye adlandırılacak ülkelerin hepsi Amerika'nın kendi kendine yardım, girişimcilik, serbest ticaret ve demokrasi ideallerini taklide özendirildi. Hull, tüm bu ilkeler ve politikalar özgür halkların adalet, hak ve mutluluk duyguları için öylesine yararlı, öylesine çekicidir ki, birkaç yıl içinde tüm uluslararası mekanizma oldukça doyurucu bir biçimde işleyecektir, kehanetinde bulunuyordu. Bu gerçeği takdir edemeyecek kadar anlayışsız kim varsa, ister eski kafalı İngiliz ve Hollandalı emperyalistler, ister Avrupa'daki sola eğilimli siyasi partiler, ister suratsız Molotov olsun. Kimi zaman sopanın ucunu göstererek, kimi zaman bu ağızlara bir parmak bal çalarak doğru yönde ikna edilecekti. Bir Amerikalı yetkili bu durumu Asya'da topla oynamak sırası artık bizde diye dile getiriyordu. Bu kişi ve dünyanın hemen her yerinde diye ekleyebilirdi. Amerikan nüfuzunun işlemesinin büyük ölçüde imkansız olduğu tek alan 1945'te ve o zamandan bu yana faşizm karşısında asıl zaferi kendisinin kazandığını iddia eden Sovyetler Birliği'nin denetimi altında bulunan bölgeydi. Kızıl Ordu'nun istatistiklerine göre toplam 506 Alman tümeni yok edilmişti ve 2. Dünya Savaşı sırasında Almanların sayıları 13.6 milyon olan ölü, yaralı ve esir düşen askerlerinden 10 milyonunun sonu Doğu Cephesi üzerinde gelmişti. Ama 3. Reich'ın çökmesinden bile önce Stalin düzinelerle tümeni uzak doğuya aktarıyor ve uygun zaman geldiğinde bunları Mançurya'da yoksunluk içinde bulunan Japon Kwantung ordusunun üzerine salmak için hazır tutuyordu. Bu da belki şaşırtıcı olmayan bir biçimde Hiroşima'dan 3 gün sonra gerçekleştirilmiştir. Batıda uzayıp giden mücadele Rusya'nın Avrupa'da 1917'den sonraki feci gerileyişini tersine çevirmekten de fazlasını yapmıştı. Gerçekten de Rusya'yı büyük ordusunun Doğu Orta Avrupa'nın jandarmalığını yaptığı 1814-1848'deki konumuna benzer bir noktaya fiilen getirdi. Rusların toprak sınırları kuzeyde Finlandiya'nın, merkezde Polonya'nın ve güneyde de Besarabya'nın yeniden alınmasıyla Romanya'nın aleyhine olarak genişledi. Baltık devletleri olan Estonya, Letonya ve Litvanya yeniden Rusya'ya katıldı. Doğu Prusya'nın bir bölümü alındı ve Doğu Çekoslovakya'dan bir parça Rutenya ya da Alt Karpatya Ukraynası hesaplı olarak Rusya'ya eklendi ve böylece Macaristan'a doğrudan yol açılmış oldu. Bu yolla genişleyen Rusya'nın batısında ve güneybatısında uydu devletler Polonya, Doğu Almanya Çekoslovakya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan ile aradan sıyrılıncaya kadar Yugoslavya ve Arnavutluğun oluşturduğu yeni bir kordon sanitaire uzanıyordu. Onlar ve Batı arasında ünlü demir perde inmekteydi. Bu perdenin ardında Komünist Parti kadroları ve gizli polis. Tüm bölgenin korduluğun umutlarına tümüyle ters düşen ilkeler doğrultusunda yaşamasını sağlamaktaydılar. Aynı şey Uzak Doğu için de geçerliydi. Burada Mançurya, Kuzey Kore ve Sakali'nin işgaliyle yalnızca 1904-1905 savaşının öcü alınmakla kalmamış, laissez-faire kapitalizmi öğretisini yutacak gibi olmayan Mao'cu Çin komünistleriyle bağlantı da sağlanmıştı. Ancak Sovyet nüfuzunun böylesine artması etkileyici görünse de, ülkenin ekonomi tabanı savaştan çok zarar görmüştü. Bu durum Birleşik Devletler'de engellenmeden süren ekonomik atılımla zıtlık oluşturmaktaydı. Rusya'nın nüfus kayıpları dehşet verici düzeydeydi. Silahlı kuvvetlerde 7,5 milyon ölü, Almanlarca öldürülen 6 ila 8 milyon sivil, bunlara ek olarak karneye bağlanan yiyecek miktarlarındaki azalma, zorla çalıştırma ve çalışma saatlerinin artmasıyla gelen dolaylı savaş kayıpları. Öyle ki 1941-1945 yılları arasında muhtemelen toplam 20 ila 25 milyon kadar Rus yurttaşı vakitsiz ölümlerle hayatlarını kaybettiler. Can kayıpları çoğunlukla erkekler arasında olduğundan bunun sonucunda cinsiyetler arasında ortaya çıkan dengesizlik ülkenin demografik yapısını fazlasıyla etkiledi ve doğum oranında büyük bir düşmeye yol açtı. Avrupa Rusyası'nın Alman işgali altında kalan bölümlerinde Ukrayna ve Belarusya'daki maddi zarar tasavvur edilemeyecek kadar büyüktü. İşgal altındaki topraklarda bulunan 11.6 milyon attan 7 milyonu öldürülmüş ya da alınıp götürülmüştü. Aynı şey 23 milyon domuzdan 20 milyonunun da başına geldi. 137 bin traktör, 49 bin biçer döver, çok sayıda ağıl ve çiftlik binası tahrip edildi. Ulaşım işgal bölgesindeki 65 bin kilometrelik demiryolunun tahribi, 15.800 lokomotifin, 428 bin yük vagonunun, 4.280 nehir gemisinin ve tüm demiryolu köprülerinin yarısının kaybı ya da zarar görmesiyle darbe yedi. Pek çok kent yıkıntı halindeydi. Binlerce köy yerle bir edilmişti. İnsanlar yerdeki deliklerde yaşıyorlardı. O halde Rusların Almanya'da kendilerine ait işgal bölgesine girince buradaki tüm taşınabilir değerleri, fabrika demirbaşını, rayları ve benzeri, soyup soğana çevirme girişimleri ve öbür Doğu Avrupa topraklarından, Romanya'dan petrol, Finlandiya'dan kereste, Polonya'dan kömür, tazminat talep etmeleri hiç de şaşırtıcı değildi. Şurası bir gerçekti ki, Sovyetler Birliği Büyük Almanya'yı cephede yendiği gibi, silahlanma savaşında da daha çok üretim yaparak geride bırakmıştı. Ancak bunu askeri sınai üretime inanılmaz bir tek amaçlılıkla ağırlık vererek, ve başka her sektörde çok ciddi indirimler gerçekleştirerek yapmıştı. Tüketim malları, perakende, ticaret ve tarım ürünlerinde ancak yiyecek verimindeki gerileme büyük ölçüde Almanların yağmaları yüzünden olmuştur. Böylece 1945 Rusyası özde askeri bir dev ama aynı zamanda ekonomik yönden yoksul, yoksunluk içinde ve dengesizdi. Sovyetler Birliği ödünç verme kiralama uygulamasının arkası kesildiği, sonra da beraberinde getireceği politik koşullar yüzünden Amerika'dan gelecek parayı reddettiği için 1928 sonrasının kendi kaynaklarını kullanarak zorla büyüme sağlama programına döndü. O zamanki gibi tüketim malları ve tarımın zararına olarak yatırım mallarına, ağır sanayi, kömür, elektrik, çimento ve ulaşıma büyük ağırlık veriyor ve askeri harcamalarda savaş zamanı düzeyine göre doğal bir indirim yapıyordu. Sonuç baştaki bir takım güçlüklerden sonra ağır sanayi açısından küçük bir ekonomik mucize olmuş, verim 1945-1950 arasında neredeyse ikiye katlanmıştır. Ulusal gücün kaynaklarını yeniden inşa etme gereğini saplantı haline getiren Stalin yönetimi, bu kaba amaca erişirken ya da çoğu Rus'un yaşam düzeyini devrim öncesi düzeyinde tutarken bir sorunla karşılaşmadı. Ancak şuna da işaret etmek gerekir ki 1922 sonrasında gerçekleştirilen büyümede olduğu gibi sanayi üretimindeki toparlanma büyük ölçüde savaş öncesi verime dönmeyi kapsıyordu. Söz gelimi Ukrayna'da 1950 dolaylarındaki metalurji ve elektrik verimi 1940 rakamlarına ulaşmış ya da bunları biraz geçmişti. Savaş yüzünden Rusya'nın ekonomik büyümesi bir kez daha 10 yıl kadar tıkanıp kalmıştı. Daha da ciddi olan durum, daha uzun vadede hayati önem taşıyan tarım sektöründe sürüp giden başarısızlıktı. Savaş durumu, acil teşvik önlemlerinin kaldırılması ve yatırımların tümüyle yetersiz kalması ve yanlış yönlendirilmesi yüzünden tarımın soluğu kesildi. Yiyecek verimi düştü. Stalin ölünceye kadar köylülerin özel tarım arazilerini tercihleri karşısında güttüğü sert kan davasına döndürmüş ve böylece Rus tarımındaki geleneksel düşük verimin ve ciddi boyutlardaki yetersizliğin devam etmesine yol açmıştır. Buna karşı Stalin savaş sonrası dünyasında askeri güvenliği üst düzeyde tutmaya açıkça kararlıydı. Ekonomiyi yeniden inşa gereği düşünüldüğünde muazzam boyutlardaki Kızıl Ordu'nun 1945'ten sonra 3'te 2 oranında küçültülerek gene de çok büyük bir toplam olan ve 25 bin cephe hattı tankının ve 19 bin uçağın desteklediği 175 tümene düşürülmesi şaşırtıcı değildi. Böylece Kızıl Ordu gene de dünyanın en büyük savunma kuruluşu olarak kalacaktı. Bu durum en azından Sovyetlerin gözünde gelecekteki saldırganları engellemek ve buna göre ayağı çok daha yerde olan bir düşünceyle Avrupa'da yeni kazanılmış olan uydular kadar uzak doğuda ele geçirilen toprakları da denetim altında tutma ihtiyacı yüzünden haklı olan bir durumdu. Bu kuvvet muazzam boyutlarda olmasına rağmen tümenlerin çoğu ancak iskelet halindeydi ya da esas olarak garnizon kuvvetiydi. Üstelik bunlar dev Rus ordusunun 1815'i izleyen yıllarda maruz kaldığı bir tehlikeye de açık durumdaydı. Yeni askeri ilerlemeler karşısında giderek daha çok çağ dışı kalma tehlikesi, bu durumla yalnızca ordu tümenlerinin önemli oranda yeniden teşkilatlandırılması ve çağdaşlaştırılması yoluyla değil, Sovyet Devleti'nin ekonomik ve bilimsel kaynaklarını yeni silah sistemlerinin geliştirilmesine ayrılmasıyla da savaşılacaktı. 1947-1948'e gelindiğinde muazzam MiG-15 jet avcı uçağı hizmete giriyordu ve Amerikalılarla İngilizler taklit edilerek uzun menzilli bir stratejik hava kuvveti oluşturulmuştu. Ele geçirilmiş olan Alman bilim adamı ve teknisyenleri çeşitli güdümlü füzelerin geliştirilmesinde kullanılmaktaydılar. Savaş sırasında bile bir Sovyet atom bombasının geliştirilmesi için kaynak ayrılmıştı. Ve Almanya'yla mücadelede yalnızca yardımcı bir kuvvet olan Rus donanması da yeni ağır kruvazörler ve okyanusa daha elverişli denizaltıların katılımıyla değişim geçiriyordu. Bu silahların çoğu eskilerinden türetilmiş ve batılı ölçülere göre kaba sabaydı. Ancak kuşkusuz olan nokta Sovyetlerin geri kalmama konusundaki kararlılığıydı. Rus gücünün desteklenmesindeki üçüncü önemli etken, Stalin'in 1930'lu yılların sonlarına özgü iç disiplin ve kurallara tam uyma unsurlarına yeniden ağırlık vermesiydi. Bu, Stalin'in giderek artan kendi paranoyasının bir sonucu muydu, yoksa diktatör konumunu güçlendirmek için dikkatle hesaplanmış bir dizi hareket miydi, ya da bu ikisinin bir karışımı mıydı, söylemek zordur. Ama yaşanan olaylar ortadadır. Yabancılarla bağlantısı olan herkes zan altındaydı. Geri dönen savaş esirleri vuruluyordu. İsrail Devleti'nin yaratılması ve bu yolla Yahudiler için alternatif bağlılıkların ortaya çıkması, Rusya'da yeniden Sami ırkına karşı önlemler alınmasına yol açtı. Ordu liderlerine hadleri bildirildi ve saygı gören bir kimse olan Mareşal Zhukov, 1946 yılında Rus Kara Kuvvetleri Komutanlığından uzaklaştırıldı. Komünist Parti'nin kendi içindeki disiplin ve partiye girişler daha sıkı bir nitelik aldı. 1948'de Stalin'in her zaman hoşnutsuz olduğu Leningrad parti liderlerinin tümü temizlendi. Sansür yalnızca edebiyat ve yaratıcı sanatlarda değil, doğal bilimler, biyoloji, dil bilimi üzerinde de yoğunlaştırıldı. Sistemin böylece genel olarak sıkılaştırması, tarım alanında daha önce sözünü ettiğimiz kolektifleştirmenin yeniden vurgulanmasına ve soğuk savaş gerginliklerinin yükselişine de doğal olarak uygun düşüyordu. Sovyet egemenliği altında olan Doğu Avrupa devletlerinde bir ideolojik sertleşme ve totaliter denetim sürecinin sürmekte oluşu da doğaldı. Buralarda rakip partilerin yok edilmesi, uydurma yargılamalar, kişi haklarına ve mülkiyetine karşı olan çabalar çok olağan hale gelmişti. Tüm bunlar ve özellikle de Polonya ve 1948'de Çekoslovakya'da demokrasinin ortadan kaldırılışı, Batılıların Sovyet sistemi karşısındaki coşkularını büyük ölçüde azalttı. Bu önlemlerin hepsi dikkatlice hesaplanmış mıydı? Sovyet seçkinlerinin kendi halklarını olduğu kadar uydularını da Batı'nın düşüncelerinden ve zenginliklerinden uzaklaştırma isteklerinden kaba bir mantık vardı ve hala vardır, yoksa yalnızca Stalin'in sonu yaklaştıkça artan paranoyasının bir yansıması mıydı? bu konu gene açık değildir. Sebep ne olursa olsun, Pax Americana'nın her türlü etkisine karşı tam bir bağışıklığı olan ve gerçekte ona alternatif getiren muazzam bir toprak parçası vardı. Sovyet İmparatorluğu'nun bu büyümesi, Mekinder ve diğerlerinin dev bir askeri gücün Avrasya'nın en merkezi bölgesindeki kaynakları denetim altında tutacağı ve bu devletin dış sınıra ya da kenar bölgeye doğru genişlemesine, eğer global güç dengesini korumak istiyorlarsa, büyük denizci devletlerin karşı çıkmak zorunda kalacaklarına ilişkin jeopolitik tahminlerini doğrular gibiydi. ABD yönetimlerinin Kore Savaşı ile sarsılarak daha önceki tek dünya görüşlerini tümüyle terk edip bunların yerine uluslararası arenada amansız bir süper güç mücadelesi görüntüsü koymaları için aradan 1-2 yıl daha geçecekti. Ancak böyle bir şey büyük ölçüde 1945 koşulları içinde de üstü kapalı olarak vardı. De Tocqueville'in bir zamanlar ifade ettiği gibi, yerkürenin yarısının kaderini değiştirme gücüne sahip ülkeler artık yalnızca Birleşik Devletler ve SSCB'ydi. Her ikisi de globalist düşünceye yem olmuşlardı. Molotov 1946'da, SSCB artık dünyanın en kudretli ülkelerinden biridir. Artık uluslararası ilişkilerdeki hiçbir ciddi sorun SSCB'siz karara bağlanamaz iddiasındaydı. Bu iddiada Amerikalıların daha önce Churchill ve Stalin'in Doğu Avrupa konusunda özel bir anlaşmaya varmalarının mümkün göründüğü sıralarda, Moskova'ya bu global savaşta politik ya da askeri olsun, Birleşik Devletler'in ilgi duymadığı bir konu gerçekten de yoktur yolundaki imalarını hatırlatıyordu. Ciddi bir çıkar çatışması olması kaçınılmazdı. Peki artık yalnızca ortak siklet ülkeler haline gelmiş ve çöküşleri süper güçlerin yükselişinin öbür yüzünü oluşturmuş eski büyük güçler ne alemdeydi? Bu noktada hemen şunu söylemek gerekir ki, yenilgiye uğramış faşist Alman, Japon ve İtalyan devletleri 1945'ten hemen sonraki dönemde Büyük Britanya'dan ve belki Fransa'dan da farklı bir kategorideydiler. Savaş son bulduğunda müttefikler ne Almanya'nın ne Japonya'nın uluslararası düzene hiçbir zaman yeni bir tehdit oluşturmamalarını sağlayacak planlarını uygulamaya giriştiler. Bu yalnızca her iki ülkenin uzun vadeli askeri işgalini kapsamıyor. Almanya söz konusu olduğunda ülkenin 4 işgal bölgesine, sonra da 2 ayrı Alman devletine bölünmesini de getiriyordu. Japonya'nın deniz aşırı ülkelerde kazandıkları elinden alındı. Aynı şey 1943'te İtalya'ya da yapıldı. Almanya Avrupa'daki kazançlarından ve doğudaki daha eski topraklarından oldu. Silezya, Doğu Prusya ve benzeri stratejik bombardımanın yarattığı yıkıntıya, ulaşım sisteminin aşırı zorlanmasına, konut sayılarındaki gerilemeye, pek çok ham maddenin bulunmayışına ve ihracat pazarlarının kaybına müttefiklerin sanayiye getirdikleri denetimler de eklendi. Almanya'da sanayi demirbaşı da söküldü. Almanya'nın 1946'daki ulusal geliri ve verimi 1938'dekilerin 1/3'ünden azdı. Korkunç bir azalmaydı bu. Japonya'da da buna benzer bir gerileme olmuştu. 1946'daki gerçek ulusal gelir 1934-1936'dakinin ancak %57'si kadardı ve imalat sektöründeki gerçek ücretler %30'a düşmüştü. Dış ticaret öylesine aşağı düzeydeydi ki 2 yıl sonra bile ihracat 1934-1936 rakamının ancak %8'i, ithalat ise %18'i kadardı. Savaş Japonya'nın gemilerini yok etmiş, pamuk çıkık makinelerini 12.2 milyondan 2 milyona düşürmüş, kömür verimini yarıya indirmişti ve benzeri. Askeri olduğu kadar ekonomik açıdan da güçlü uluslar oldukları günler geride kalmış görünüyordu. İtalya 1943'te taraf değiştirdiği halde onun ekonomik kaderi de aynı ölçüde karanlıktı. Müttefik kuvvetler 2 yıl boyunca savaşıp bombalayarak yarımadada ilerlemişler ve Mussolini'nin stratejik aşırılıklarının yol açtığı zarara pek çok yeni zararlar eklemişlerdi. 1945'te İtalya'nın gayri safi milli hasılası 1911 düzeyine geri dönmüş ve gerçek anlamda 1938'e kıyasla yaklaşık %40 oranında ufalmıştı. Nüfus savaşta verilen kayıplara rağmen sömürgelerden yurda dönenler ve dışarıya göçün durmasıyla geniş ölçüde artmıştı. Yaşam düzeyi ürküntü verecek kadar düşüktü ve uluslararası yardım, özellikle de Birleşik Devletler'in yardımı olmasa çok sayıda İtalyan açlıktan ölebilirdi. İtalya'daki gerçek ücretler 1945'e gelindiğinde 1913 değerlerinin %26.7'sine inmişti. Aslında bu ülkelerin hepsi bu dönemde Amerikan yardımına şiddetle bağımlıydılar ve böyle olduğu için de ekonomik uydulardan pek bir farkları yoktu. Ekonomik açıdan Fransa ve Almanya arasındaki farkın ne olduğunu söyleyebilmek zordu. Almanlarca 4 yıl yağmalandıktan sonra 1944 yılında aylarca süren geniş çaplı savaşlar yapılmıştı. Su yollarının ve limanların çoğu kapanmış, köprülerin çoğu tahrip edilmiş, demiryolu sisteminin büyük bölümü geçici olarak kullanılamaz hale gelmişti. Fohle'nin Fransa'nın ithalat ve ihracatına ilişkin olarak verdiği endeksler, bunların 1944-1945'te hemen hemen sıfıra düştüğünü göstermektedir. Fransa'nın ulusal geliri o sıralar kendisi de karanlık bir yıl olan 1938'dekinin ancak yarısıydı. Fransa'nın döviz stokları tükenmişti. Frank da yabancı kambiyolarda kabul görmemişti. Frank'ın değeri 1944'te dolar karşısında 50 frank olarak belirlendiği zaman bu tamamen uydurma olmuştu ve bir yıl içinde dolar başına 119 frank düzeyine inmişti. Durumun daha istikrara kavuşmuş göründüğü 1949'da 1 dolar 420 frank olmuştu. Hiç kuşku yoktu ki Fransa'daki parti politikaları ve özellikle de Komünist Parti'nin oynadığı rol tümüyle ekonomik nitelikli olan bu yeniden imar, devletleştirme ve enflasyon sorunlarıyla etkileşim halindeydi. Öte yandan özgür Fransızlar faşizm karşısındaki büyük ittifakın üyeleri olmuşlar, pek çok önemli mücadelede savaşmışlar ve Batı Afrika, Levant ve Cezayir'deki Vichy yanlısı kuvvetlere karşı yaptıkları iç savaşta zafer kazanmışlardı. Fransa'nın Almanlarca işgali ve Fransızların bağlılıkları açısından bölünmeleri yüzünden De Gaulle'ün teşkilatı İngiliz-Amerikan yardımına fazlasıyla bağımlıydı ve De Gaulle daha fazlasını isterken bile bu duruma içerliyordu. Bununla birlikte İngilizler çökmekte olan Almanya'dan çok Rusya karşısında bir engel oluşturması için Fransa'nın Avrupa'da bir büyük güç olarak yeniden kurulmasını çok istiyorlardı. Fransa böylece büyük güç statüsünün gerektirdiği donanımın çoğuna sahip oldu. Almanya'da bir işgal bölgesi, BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik ve benzeri Suriye ve Lübnan'daki eski mandalarını yeniden kazanamadı ama Çin Hindi'nde ve yönetimi altındaki Tunus ve Fas'ta yeniden güçlenmeyi amaçladı. Deniz aşırı bölümleri ve topraklarıyla da hala dünyadaki ikinci en geniş sömürge imparatorluğuna sahipti ve bundan vazgeçmemekte kararlıydı. Çoğu dış gözlemciye, özellikle de Amerikalılara göre, ekonomik açıdan bu kadar ciddi bir zayıflık içinde ve bu yüzden Amerikan mali desteğine bağımlı iken birinci sınıf statüsünün beraberinde getirdiği fazlalıkları yeniden edinme girişimi, bir folie de grandeur, folie de grandeur büyüklük çılgınlığı, çevirenin notu, den başka bir şey değildi. Büyük ölçüde de öyleydi. Belki bu durumun başlıca sonucu, dünyanın stratejik görünümünün savaş yüzünden ne kadar değiştiğini, en azından birkaç yıl daha gözlerden saklamak oldu.